Sayılar kitabının 28. bölümüne geldi konu, sunularla ilgili yasa. Şimdi İsrailoğulları vaat edilen ülkeye girmeye hazırdırlar. Yeni bir nüfus sayımı yapıldı, savaşa hazır erkekler belirlendi. Yeşu onların önderi ve komutanı olarak atandı ve İsrail'in ruhsal durumu düzeltildi. Sunular konusunda daha önce Rab gereken talimatları vermişti ancak, şimdi her şey tamamlansın diye ulusun uyması gereken tüm milli bayramlarda gereken sunular tekrar sıralanıyor. Levililer kitabında bu sunuları tüm ayrıntılarıyla incelemiştik. Şimdi tekrar aynı ayrıntılara girmenin anlamı olmaz. Bu kez ancak bize özel bir anlam ifade eden ilginç sunuları ele alacağım. Bir soru sorulabilir. Acaba Tanrı bu sunularla ilgili neden bu kadar ayrıntı üzerinde durdu? Açık konuşmak gerekir. Bu detaylar oldukça sıkıcıdır. Özellikle günümüzde bu sunular sunulmadığına göre, hiç olmazsa Mesih'e iman etmiş olan bizlerin artık Rab'be kurban sunması gereksizdir. Neden bu kadar detay var? Herhalde o zamanın insanları için de oldukça sıkıcıydı. Tanrı'ya getirilen sunularla ilgili her şeyin bu kadar titizlikle yapılması beni hayranlık içerisinde bırakır. Evet, acaba neden bu kadar ayrıntı vardı? Bunun nedeni o kadar basittir ki, bunu gözden kaçırmanızı asla istemem. Bu sunularda aslında Mesih'in ne kadar değerli olduğu dikkatimize sunulmaktadır. Her zaman kendisini gösteren o kalıcı değer, Mesih'in değeri bu kurbanlarda sergilenmektedir. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsraillere buyur ve de ki, bana sunacağınız sunuyu, yakılan sunu ve beni hoşnut eden koku olarak sunacağınız yiyeceği, belirlenen zamanda sunmaya dikkat edeceksiniz. 1 ve 2. ayetler. Bu iki ayette bana olan sunu, bana güzel koku olarak ifadeleri ilginçtir. Bunu dikkate almanızı istiyorum. Belki hatırlayacaksınız. Bunu Leviler kitabında görmüştük. Sunulan sunularda iki anlam vardı. 5 tür sunudan 3'ü güzel kokulu sunulardı. Diğer ikisi ise güzel kokulu değildi. Güzel kokulu sunular İsa Mesih'in kişiliğini temsil eder. Güzel kokulu olmayan sunular ise Mesih'in bizleri günahtan kurtarmak için çarmıh üzerinde yaptığı işi resimler. Şimdi burada Tanrı, güzel kokulu sunulardan söz ediyor ve bunlara bana olan sunu ve bana güzel koku olarak diye değiniyor. Bu sunular Mesih'in bizler için ne yaptığını temsil etmiyor. Onun hakkında ne düşündüğümüzü temsil etmiyor. Tanrı'nın Mesih konusundaki düşüncelerini dile getiriyor. Şimdi sorabiliriz, bunun bizler için ne anlamı olabilir ki? Günümüzde tapınma ve tapınma şenlikleri konusunda kulağımıza bir sürü şeyler gelmektedir. Ancak sormalıyız. Rab'be tapınmak için bir araya geldiğimizde tapınma ismi altında yaptıklarımızın ne kadarı gerçek tapınıştır? Tapınma zamanında göze çarpan eylemlerin ne kadarı amaçsız bir faaliyettir? Peki gerçek tapınış nedir? Tanrı Mesih hakkında ne düşünürse bizim de aynı şeyleri düşünmemizdir. Baba Tanrı Mesih'e ne kadar değer verirse biz de aynı şekilde tapınışımızda ona değer vermeliyiz. Gerçek tapınış budur. Tanrı bu güzel kokulu sunu hakkında bana sunulan sunu derken Mesih hakkındaki düşüncesini, ona verdiği değeri ifade eder. Değerli kardeşim, Tanrı Mesih'in çarmıh üzerinde senin ve benim için yaptığı o muhteşem işten çok memnundur. Ya sen? Sen de Mesih'in senin için çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği işten memnun musun? Bugün onun yapmış olduğu bu üstün işten dolayı tüm güvenini ona bağlayabiliyor musun? Onun çağrısı hala geçerlidir. Bana gelin ey yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, ben size rahat veririm, dedi İsa Mesih. Bu huzuru onun çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği işte bulabilirsin. Sen dostum günah yükünü alıp ona getirdin mi? Onu kurtarıcın olarak kabul ettin mi? Onun kişiliği, kim olduğu seni tatmin ediyor mu? Onu Tanrı'nın oğlu olarak kabul edemiyorsan yaptığı iş anlamsızdır. Gerçek tapınış, Mesih'in gerçekten kim olduğunu kabul etmek ve bu kişilik önünde hayran kalmaktır. Başka bir deyişle, Tanrı'nın Mesih hakkında düşündüklerini düşünmektir. Onlara de ki, Rab'be sunacağınız yakılan sunu şudur. Günlük yakmalık sunu olarak her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız. 3. ayet. İsa Mesih'in kişiliğini dile getiren o yakmalık sunu tümüyle yanıp havaya yükselirdi. Tümü olduğu gibi Tanrı'ya yükselirdi. İşte bu sununun en önemli yönü de budur. 29. bölüme gelince bakıyoruz ki bu bölümde de sunular devam eder. Bu kutsal, milli bayramlarda insanların kendisine sevinçle gelmesini isterdi Tanrı. Bayramlar arasında çok ciddi ve ağırbaşlı bir kutlamayı gerektiren tek bayram, günahları bağışlatma bayramıydı. 7. ayın 10. günü kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. O gün isteklerinizi denetleyecek, hiç iş yapmayacaksınız diyor Sayılar 29. bölümün 7. ayetinde. Burada bir kez daha Leviler kitabında verilen yasa tekrarlanıyor. 7. ayın 10. günü günahları bağışlatma günüdür. Kutsal bir toplantı yapacaksınız. Kendinizi alçaltacak, Rab'be ateşle yapılan sunu sunacaksınız diye okuyoruz Leviler 23 ayet 27'de. Bu bölüm çardak kurma bayramında sunulacak olan kurbanlar konusundaki yasayı açıkladıktan sonra son bulur. Onların günahları ve suçları için sunulması gereken kurbanlardan söz eder ama bunlar her zaman yakmalık kurbana ek olarak sunulur. Değerli kardeşim, bu bölümde yani 29. bölümde bize ders olacak bazı güzel şeyler vardır. Sen ve ben günahkarız. Belki bunu bilmiyorsun ama yine de söylemeliyim. Sen bir günahkarsın. Sen ve ben kardeşim Tanrı sözünü dikkatle okursak hemen anlayacağız ki hepimiz günahlıyız. Ve bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. Kendi kendimizi günahlarımızdan kurtaramayız. Mesih İsa'ya ihtiyacımız vardır. Bizim yerimize ölüp günahlarımızın yaraştırdığı cezayı ödemiş olan bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. Bu dünyamıza üzüntü getiren günahtır. Gözyaşları ve kırılan kalpler hep günah yüzündendir. Tanrı günahtan nefret eder. İyi ki Tanrı günahtan nefret ediyor çünkü günahtan nefret etmemiş olsaydı değerli dostum, günah konusunda hiçbir şey yapmayacaktı. Şimdi Rab hiç şaşmadan, tereddüt etmeden ve taviz vermeden günaha karşı savaş açtı. Kendi yaratmış olduğu evreninden günahı sürüp atacaktır. Tanrı hiçbir koşul altında günaha taviz veremez, onunla uzlaşamaz. Günah, beyaz teslim bayrağını kaldırsa bile Tanrı bunu kabul edemez. Günahı tümüyle yok etmek amacındadır Rab. İşte bu nedenle bu konuda Rab'be şükran borcum vardır. Bizim ile Tanrı arasındaki paydaşlığımızı elimizden alan yine günahtır. Bu nedenle günah söz konusu oldu mu üzülmek, yas tutmak yerindedir. Günahlarından pişmanlık duyarak ağladın mı hiç? Son kez bunu ne zaman yaptın? Değerli kardeşim, Rabbin önüne gelip de günahların için gözyaşları döktün mü? Hayatındaki başarısızlığından, Tanrı'ya karşı olan soğukluğundan ve neme lazımcılıktan tövbe edip ağladın mı? Bugün bunları onun önünde itiraf edip tövbe etmeye ne kadar ihtiyacımız var değil mi? Rab'den ayrı kalmamızın nedeni onun bizden katlarca yüksek olduğu değildir. Bizim alçaklarda olduğumuz değil, onun sonsuz oluşu ya da bizim fani oluşumuz da değildir. Hayır, bizi Tanrı'dan ayıran günahlarımızdır. İşte bu nedenle ağlamalıyız, gözyaşı dökerek tövbe etmeliyiz. Şimdi size açıkça şunu söyleyeyim. Ben 1975 yılında Rab'bin hizmetine başladım. Demek ki 33 yılı aşkındır ki Rab'bin hizmetinde çobanlık etmekteyim. İnsanı açıdan diyebilirim ki Rab'be verdiğim hizmette başarılı oldum. Hizmet alanımız büyüdü. Haftada sadece 15 dakikalık bir radyo programıyla başladık. Şimdi günlük olarak 1 saat programlarımız, internet, siteler vardır. Kitap, dergi, kaset derken işlerimiz daha da yoğunlaştı. Birçok insan Rab'be geldiler. Bu noktada belki de diyebilirsiniz, bu başarıya sevinmek gerekmiyor mu? Şu anda itiraf etmeliyim ki buna sevinemem. Geriye baktığımda bütün başarısızlıklarımı görüyorum. Hem de göze batar şekilde görüyorum onları. Beni yanlış anlamayın. Herhangi birisini öldürmedim, zina işlemedim ya da hırsızlık yapmadım ama kurtarıcımı çeşitli yönlerden hayal kırıklığına uğrattım. Onu üzdüm. Düşüncelerimde, sevgisizliğimde, merhametsizliğimde Rabbi kerelerce üzdüm. Bunu da Rabbin önünde hep itiraf ettim. Ama yine yaptım. Onun paydaşlığına derin bir ihtiyaç duyduğum anlarda bile beni ondan ayıran bazı davranışlara hayatımda izin verdim. Bundan dolayı yas tutmayıp da ne yapabilirim? Bugün bile bunlar için ağlayıp da yas tutmam gerekmiyor mu? Ama yine de Tanrı kendisine ait olanları tüm hayatları boyunca yas tutmalarını istemez. Tüm bayramlar arasında sadece bir tanesi bir gün için yas tutulmasını talep ederdi. Tüm diğer bayramlar sevinç kaynağıydı. Herkes sevinmeli, coşmalıydı. Hem günah sunuları hem de suç sunuları vardı. Mesih çarmıh üzerinde günahlarımızın bağışını sağladı. Bunların hesabımızdan silinmesini başardı. Buna ne kadar ihtiyacımız vardır bir bilseniz. Tüm bunlarda vurgulanan kurban yakmalık sunulardır. Her gün sürekli şekilde ve aynı zamanda özel bayramlarda sunulan yakmalık sunular. Tanrı kendi oğlunun yaptıklarından sevinç alır. Burada yazılan tüm detaylar Rabbimiz İsa Mesih'ten söz eder. Onu dile getirir. O en tatlı, en güzel kokulu sunudur. O aynı zamanda o kadar tatlı ve güzel olmayan sunudur. Neden tatlı değildi? Çünkü o bizim için günah oldu bu açıdan. Baba Tanrı ona bakamaz oldu. Kendisi günahı bilmediği halde bizim yerimize günah oldu. Günahlarımdan dolayı benim ölmem gerekirken o benim yerime çarmıhta öldü. Neden? Şöyle ki ben Tanrı'nın doğruluğu olabileyim diye. O yeryüzünde benim yerimi aldı ki gökte bana bir yer verebilsin. Sen kardeşim bugün İsa Mesih'te kurtuluş bulmuşsan Mesih'le birlikte cennette bulunmaya hakkın vardır. Bunu biliyor muydun? Onun cennette bulunma hakkı sana da atfedilmiştir. Eğer İsa Mesih aracılığıyla bu hakka sahip değilsen, cennette bulunmaya hakkın yoktur ve aslında orada bulunmayacaksın da. Biz ancak sevgili oğulda, İsa Mesih'te Tanrı nezdinde kabul ediliriz. Tanrı bizi ancak bu şekilde kabul edebilir. Sen bugün Mesih'teysen, bundan daha iyi bir konumu elde edemezsin. Ne harika bir şeydir bu. 30. bölüme geldiğimizde antlarla ilgili yasaları görüyoruz. Sunularla ilgili yasaların sıralanışını gördükten sonra şimdi yeminlerle ilgili yasalara geldik. Bu bölümde inceleyeceğimiz ant yasası özellikle kadınları ilgilendirmektedir. Bir önceki bölümlerde kadına miras hakkı tanındığını görmüştük. Şimdi göreceğiz ki kadına da sorumluluklar düşmektedir. Levililer kitabında yeminlerle yani antlarla ilgili kocaman bir bölümü çalışmıştık. Bu bölümü çalışırken Tanrı'nın antlara ne kadar önem verdiğini de vurgulamıştık. İmanlılar, Rabbe ait olanlar eğer Rabbe bir vaatte bulunacak olurlarsa, bu konuda ant içerlerse, gönüllü bir şey olsa dahi bu vaatlerini yerine getirme yükümlülüğünü taşırlar. Tanrı ona vaat edilenin yerine getirilmesini bekleyecek ve vaat eden kişiyi bu konuda sorumlu tutacaktır. Burada verilen uyarı bize diyor ki, gelişi güzel şekilde hiç düşünmeden aptalca vaatlerde bulunmayın. Bugün de aynı durum geçerlidir değerli dostum. Rabbe olmadık vaatlerde bulunmanın oluşturduğu bir tehlike alanı vardır. Ruhsal çobanlık hizmetimin sonlarına doğru bu ant içme konusunda fikirlerim değişti. Artık eskisi gibi insanların kolayca Rabbe vaatlerde bulunmalarını teşvik etmiyorum. Tek teşvikim ki bu hiçbir zaman değişmeyecektir, insanların hayatlarını Rab-i İsa Mesih'e adamalarıdır. Neden kişileri ant içmeye teşvik etmiyorsunuz? Rabbe daha yoğun hizmet vermeleri için bir adım atmalarına yardımcı olmuyor mu bu ant içme olayı diye sorulabilir. Bunu şimdi teşvik etmiyorum çünkü bu olayların ters gittiğini kerelerce gördüm. Toplantıların sonunda bir sürü insanın öne gelip hayatlarını şu ya da bu alanda tekrar Rabbe adadıklarını gördüm ama daha sonra yine bu aynı insanların verdikleri vaatleri yerine getirmediklerine de tanık oldum. Tanrı bizim ona herhangi bir vaatte bulunmamızı, ant içmemizi istemiyor. Bu gibi girişimler tamamıyla gönüllü yapılır. Ancak Rab gönüllü yapılsa bile verdiğimiz sözü yerine getirmezsek bundan bizi sorumlu tutacaktır. Musa İsrail'in oymak önderlerine şöyle dedi. Rab şöyle buyurdu. Eğer bir adam Rabbe ada kadar ya da ant içerek kendini yükümlülük altına sokarsa verdiği sözü bozmayacak, ağzından her çıkanı yerine getirecektir. 30. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Bu prensip bugün de Mesih imanları için geçerlidir. Elçi Paulos, İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur diyor Romalılar 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Rab İsa Mesih'e nasıl iman edersin? Yüreğinle. Sonra ne oluyor? Ağzınla buna dair bir açıklama yaparsın. Ağzınla bir açıklama yaptığın zaman bu bir ant olur, yemin olur. Mesih'in kanı antlaşma kanıdır. O bizim kurtuluşumuz için gereken işi çarmı üzerinde kanını akıtmakla yaptı. Antlaşmada bize düşen eylem ağzımızla bunu açıklamaktır. Ant içmekle antlaşma tamamlanır. Önemli olan ağzımızdan çıkan sözler değil, yüreğimizdeki imandır. Yüreğimiz ağzımızdan çıkan sözlere inanmalı ve onları onaylamalıdır. Bu ikisi birbiriyle mutabık olmalıdır. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, doğru sayılır. İnsan ağzıyla inanmaz, ağzıyla sadece inandığını söyler. İnsan imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Yürek ile ağız aynı melodiyi birlikte yükseltmelidir. Bu ant içme konusunda da aynı ilke geçerlidir. Yürek ile ağız birbirine eşlik etmeli, aynı fikirde olmalıdır. Sadece ağızla ant içmek yetersizdir ve Rab bu konuda bizi yükümlü görür. Kadının içtiği ant kocasına ya da babasına dayanır. Genç bir kadın babasının evindeyken Rab'be adak adar ya da kendini yükümlülük altına sokarsa, babası da onun Rab'be adadığı adağı ve kendini yükümlülük altına soktuğunu duyar. Ona karşı çıkmazsa, kadının adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılacak diyor Sayılar 30. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Bu ne demek oluyor? Bir kadın bekar iken, yani babasının evindeyken herhangi bir konuda ant içerse onun babası bu konuda sorumlu tutulacaktır. Kızın babası kızının ant içtiğini duyarsa ve bu konuda bir şey söylemezse o zaman kızının verdiği vaat geçerlidir ve baba o yeminden dolayı sorumlu tutulacaktır. Ancak baba kızının ant içtiğini duyar ve dur bakalım, onun bu vaadi yerine getireceğini hiç sanmıyorum. Bu kız bana sormadan bir elbise alırsa ben onun parasını veremem ki. Aynı şekilde onun bu vaadi yerine getireceğine güvenemem derse verilen vaadin sorumluluğu babaya düşmez. Bu ant bağlayıcı değildir. Bu konuda Tanrı sözü şöyledir. Ama babası bunları duyduğu gün engel olursa kadının adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılmayacak. Rab onu bağışlayacak çünkü babası ona engel olmuştur. 5. ayet. Şimdi kadın evliyse o zaman ne olur? Eğer kadın adak adadıktan ya da düşünmeden kendini yükümlülük altına soktuktan sonra evlenirse, kocası da bunu duyar ve aynı gün ona karşı çıkmazsa, adadığı adaklar ve kendini altına soktuğu yükümlülük geçerli sayılacak. Ama kocası bunu duyduğu gün engel olur, kadının adadığı adağı ya da düşünmeden kendini altına soktuğu yükümlülüğü geçerli saymazsa, Rab kadını bağışlayacaktır diyor 6-8 ayetler arasında. Buna şöyle bakabiliriz. Evli bir kadın çarşıya gider ve kocasına hiç tanışmadan oradan buradan bir sürü elbise ve süs eşyası alır. Sonra bunları kocasının hesabına yazdırmak ister. Kocası haklı olarak bunların parasını ödemeye hazır olmadığını belirtip sorumluluğu üstlenmemekte haklı olur. Bu şekilde yapılan bir ant geçerli olamaz. Bu demek oluyor ki bir baba ya da bir koca izin vermedikleri takdirde onların yetkisi altında içilen antlardan sorumlu tutulamazlar. Günümüzde bu kuralın bypass edildiğine kerelerce tanık oluyoruz. Bazı kadınlar var, altın madeninde çalışıyorlarmış gibi babalarından kocalarından son dirhemine kadar para çıkartmak amacındalar. Bazı kadınlar para için evlenirler. Örneğin genç bir kadın çok yaşlı bir erkekle evlendiğinde bunun gerisinde para niyeti olduğu açıkça belli olur. Yasaya göre erkeğin ismini aldı mı daha sonra istediği zaman mahkemeye gidip boşanır ve tazminat davası açar. Özellikle Batı ülkelerinde ve Amerika'da bunun gerçekleştiğini kaç kez görmüşüzdür. Ülkemizde de gazetelerde bu olayların yankılarını izleyebiliriz. Benim şahsen tanıdığım bir Mesih imanlısı adam vardı. Eşi vefat ettikten sonra yalnızlık canına tak etmiş olmalı ki bir gün kalkıp genç bir kızla evlendi. Bazen oluyor ya, genç bir kız kendisinden daha yaşlı bir erkeğin durumuna acıdığı için onunla evlenebilir ama dostumun durumunda kız onun parasına göz dikmişti. Bu adam varlığının ve parasının büyük bir kısmını Rabbin işinde kullanması için vasiyet bırakmıştı. Yeni evlendiği genç karısı bu vasiyetnamenin gerektirdiğini ters çevirtmeyi başarıp her şeyi kendine mal etti. Bundan başka olaylara da tanık oldum. Bana gelip dert yakınan bazı adamlar buna benzer öyküler anlattılar. Genç kadın gelip adamı cezbediyor, evlendikten sonra da akbaba gibi parasına konmaya başlıyor. İnsanlık halidir bu. İnsan birçok konularda aptalca davranır. Diyorlar ya, yaşlı bir enayiden daha enayisi bulunamaz. Tanrı diyor ki, insanın buna izin vermesine gerek yoktur. Dul ya da boşanmış bir kadının adadığı adak, kendini yükümlülük altına soktuğu her şey geçerlidir ve geçerli sayılacak diyor 9. ayette. Dul kadın kendi kendisini ayakta tutmalıdır. Bir konuda ant içmişse onu yerine getirme yükümlülüğünü taşır. Bu detaylar Rabbin gözünde çok önemlidir. Bunu bu ayetlerden anlayabiliriz. Tanrı'nın isteği ona ait olanların sözlerinde durmasını bilmeleridir. Özü ve sözü bir olan bir halk ister Rabbimiz. Tanrı verdiği vaatleri yerine getirir ve bizim de onun çocukları olarak vaatlerimizi yerine getirmemizi öngörür. O İbrahim'e bir vaatte bulundu. Aynı zamanda Davut'a da vaatte bulundu. Tanrı verdiği vaatleri her zaman yerine getirdi ve getirecektir. Vaatlerinden biri bize diyor, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Burada Tanrı söz veriyor. Sana ve bana bu sözü veriyor. Sen ve ben ona iman edersek mahvolmayacağız ve sonsuz yaşama kavuşacağız. Tanrı sözü hiçbir zaman değişmez. Söz verdi, seni ve beni günahtan kurtaracaktır. Bizden beklediği tek eylem ona iman etmemiz, onun sözüne inanmamızdır. Bir bayanın iman etmeyen bir oğlu varmış. Bir gün eğitim gördüğü kolejden eve dönmüş. Kafasında bir süre yeni kavramlar ve düşünceler dolaşıyormuş. Annesine, bu ucu bucağı görülmeyen evrende senin canının hiçbir değeri yoktur. Kimseyi de etkilemez. İmanlı kadıncağız biraz düşünmüş ve sonra şöyle cevap vermiş. Evet oğlum, belki de benim canım o kadar önemli değildir ama bildiğim bir şey vardır. Benim canım yitirilirse benden ziyade Tanrı'nın kaybı olacaktır. Ben canımı yitirebilirim ama Tanrı itibarını kaybeder o zaman. Çünkü ona iman edersem benim canımı kurtaracaktır diye söz verdi Tanrı bana. Değerli kardeşim, Tanrı vermiş olduğu sözü her zaman yerine getirecektir. Onun herhangi bir konuda ant içmesine gerek yoktur. Sadece yapacağım demesi yeter. Onun sözü gerçektir, gerçekten olacaktır. Onu burada yeryüzünde temsil eden insanların da ona benzer şekilde verdikleri söze sadık kalmalarını ister. Eğer bir konuda ant içerlerse bunu yerine getirmelidirler. Bu yükümlülük her Mesih imanlısının omuzları üzerinde olmalıdır.